Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında.
Sordum sarı çiğdeme, sen nerede kışlarsın? Ne sorarsın hey derviş, yer altında kışlarım. Sordum sarı çiğdeme, yer altında ne yersin? Ne sorarsın hey derviş, kudret lokması verir.
Kıymetli dinleyenler, Engelsiz Erişim Radyo'ya hoş geldiniz ve Yelpaze programı başladı. Ben Selim Altınok.
Ben Kerim Altınok. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Programımıza Fazıl Say'ın önceki yıllarda çıkan çok güzel bir albümünden çok sevdiğimiz bir parçayla başladık. Fazıl Say bestesi ve Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle
Çiğdem der ki.
Sonat Bağcan tabii solisti.
Efendim bu akşam Yelpaze'de neler var?
Bu akşam parlayan Yıldızlar köşemizin konuğu Reşit Behbudov olacak. Daha önce duyurularımızı dinleyen veya okuyan dinleyenlerimiz fark etmişlerdir. Reşit Behbudov ünlü bir tenor, Azeri tenor ama dünyaca meşhur. Onun hayatına ve eserlerine yer vereceğiz. Müziğini anlatmaya, yorumlamaya çalışacağız. Ama tabii bunun dışında çok da farklı müzikler yine dinleyeceğiz sizlerle birlikte.
Kültür sanat haberlerimiz.
Kitap köşemiz olacak. Şimdi evet. Ne var Kerim sırada?
Usta violonselci
Yoyoma'dan
bir
eser var.
Kayıt geliyor.
Ama öncelikle tabii kimin olduğunu söyleyeyim. Bu eser Camille Saint-Saëns'ın. Camille Saint-Saëns 1835-1921 yılları arasında yaşamış, oldukça uzun bir ömrü
86
olmuş.
Yıl.
Evet, bir besteci. Camille Saint-Saëns Fransız ve aslında Saint-Saëns da bir ork çalan bir ustası, ork ustası. Zaten senfonilerinden bir tanesi de Orklu Senfoni diye geçer. O meşhur 3. senfonisi.
Çok yetenekli bir müzisyen Selim. Hayatını biraz bu hafta araştırdım da. Ve bu arada da birçok da hastalığı var. Yani ona rağmen hem üretkenliği hem de uzun yaşayışıyla dikkat çekmiş.
Yani ömrünün son yıllarında, hatta son günlerinde dahi beste yapıyormuş. Ölümünden sonra bakmışlar masasında açık nota kağıdı, orada bir şeyin üzerine çalışmış yani son günlerinde dahi. Şimdi onun birçok senfonisi var. Çok sevilen Havanez, Introduction and Rondo Capriccioso adlı keman eserleri var. Ama biz sizlere çok ilginç bir eserden bir bölüm seçtik. Camille Saint-Saëns Hayvanlar Karnavalı isimli bir suite diyelim. Yani böyle toplu bir müzik bestelemiş. Burada tek tek hayvanları anlatıyor. Mesela küçük bir bölümde akvaryumu, bir bölümde aslanı, işte bir bölümde kedi. Mesela kedi piyanonun tuşları üzerinde geziyor falan. Şimdi burada Ku diye bir parça var. Ku'yu violonsel ifade ediyor. Ve bu parça tek başına da çok meşhur olmuş, çalınıyor. Evet, Yo-Yo Ma ve Catherine Sax. Piyanoda Catherine Sax. Evet, Ku'yu çok güzel ifade etmiş violonselle Camille Saint-Saëns. Ve şunu da söylemek istiyorum. Çok da ilginç bir bilgi aslında bu. Anekdot da diyebiliriz. Camille Saint-Saëns Hayvanlar Karnavalı'nın kendi yaşamı sırasında, yani hayattayken yayınlanmasına ya da icra edilmesine izin vermemiş. İlginç değil mi? Bu kadar popüler çok olmuş bir eser.
Yani günümüzde çok çok beğenilen bir eser.
Aslında bunda bir sebebi var. Saint-Saëns genellikle çevresindekiler tarafından eleştirilmiş. Yani biraz hafif müzik yapmakla, çok böyle klasiğin yoğunluklarını, hani gereklerini yerine getirmemekle suçlanmış. Hatta son dönemde 1910'larda sanıyorum Debussy ile, sonra Ravel ile bu konularda hep çatışmaları olmuş.
Evet, olumsuz yazılar kaleme almışlar bu besteciler. Saint-Saëns hakkında aslında o dönemin seyircisinin, daha doğrusu dinleyicisinin ne kadar titiz ve hatta katı bir bakış açısına sahip olduğunu da buradan çıkartabiliriz.
Efendim, şimdi bir pop müzik parçası dinleyeceğiz. Bu parçanın bizim için bir özelliği var. Seslendiren
ve bestecisi.
Ve bestesini yapan kişi bizim arkadaşımız Nazım Kerkez.
Efendim, son haftalarda pazar günleri yayınladığımız YouTube videolarında biz 1990 sanıyorum veya 89 yılından içinde bulunduğumuz, üniversite yıllarında içinde bulunduğumuz bir grup çalışmamızı anıyoruz. Orada bir arşiv kaydımız var elimizde.
Grup Dinlence isminde bir topluluğumuz vardı. O zaman bizler arkadaşlarımızla birlikte kurmuştuk ve kendi bestelerimizi seslendiriyorduk. Üniversitelerde, kültür merkezlerinde konserler veriyorduk. Çok güzel.
Şakama kaderken seni bakıyorum da Grup Dinlence'den birçok arkadaş aslında profesyonel müzik alanına girmişler. Mesela aramızdan ayrılan Sahir Ünal iyi bir bateristi ve bayağı televizyonda da programlar yapıyordu. İşte onun dışında arkadaşlarımız da var. Yani bizler de tabii karınca müzikle uğraştık. Ama yine bunlardan birisi de biraz sonra dinleyeceğimiz parçanın bestecisi ve icracısı Nazım Kerkez.
O zaman grubumuzda gitar çalıyordu. Daha sonra kendisi Grup Turkuaz'ın içinde yer aldı. Müzik öğretmenliği.
Ferhat Köçer'le beraber
çalıştılar.
Şimdi müzik öğretmenliği de yapıyor, evet. Dediğin gibi.
O bir dizi müziği bu, değil mi? Dizi film müziğiymiş.
Evet, 1980'ler dizisinin müziklerinden biri.
Evet. Dinliyoruz. Efendim, parçamızın ismi Altı Üstü
Bir Aşk bu. Efendim, bir teknik problem herhalde yaşanıyor sizin, değil mi? Maalesef parçayı yayınlayamadık.
Umarız bir dahaki
programımıza yayınlarız. Şimdi sırada bir yine kültür haberiyle beraber dinleteceğimiz bir icra var.
Efendim, biliyorsunuz uzun yıllar kapalı olan ve bizim gençliğimizde, orta yaşlarımızda hep konserleri izlemek üzere gittiğimiz Atatürk Kültür Merkezi nihayet 29 Ekim 2021 akşamı açıldı ve açılışta bir opera ile başladı. Sinan Operası, Hasan Uçarsu tarafından bestelenmiş bir eser. Hasan Uçarsu çağdaş bir bestecimiz ve çok ilginçtir. Mimar Sinan'ın vefat günü 9 Nisan. Hasan Uçarsu'nun, evet 9 Nisan doğru, 9 Nisan Hasan Uçarsu'nun da doğum günüymüş. Ve kendisine bu günlerde, yani 9 Nisan gibi o tarihlerde, yaklaşık 1,5 yıl önce bu operayı besteleme görevi verilmiş, tevdi edilmiş Cumhurbaşkanlığı tarafından. Tabii o da bunu mutlulukla, heyecanla kabul etmiş ve araştırmalara başlayıp Mimar Sinan'la ilgili bir çalışma yaptıktan sonra yaklaşık 16 ay içerisinde bu eseri bestelemiş. Şimdi oradan bir kısa bölüm dinleyelim, onun üstüne biraz konuşabiliriz yine. Evet, şu an 29 Ekim akşamına Atatürk Kültür Merkezi'ne gittik ve arka plandan alkışlar geliyor. Orkestra Çukuru'nda opera orkestrası, solistler, koro yerini almış durumda. Şefimiz yine yerini almış durumda ve Hasan Uçarsu'nun bestesi, bu opera, Sinan Operası kulaklarımıza gelmeye başlıyor. Sinan Operası oldukça beğenildi. İcra başarılı olarak değerlendirildi ama Evin İlyasoğlu eserin biraz uzun olduğunu ifade etti ve bu eserin biraz kısaltılması gerektiğini söyledi. Genel olarak eserden oldukça memnun eleştirmenler. Efendim, bu geçtiğimiz ay yine güzel bir olay daha yaşadık. Ünlü piyanistimiz İdil Biret'in 80. yaşı kutlandı. Yani bunu tabii güzel olay olması şu. Hani tabii bir doğum günü güzel bir şey ama özelliği şu. Yani İdil Biret dünyaca meşhur piyanistimiz. Onun yaşına, onun tecrübesine hürmeten böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesi, ayrıca bunu bir organizasyon olarak bir kurumun üstlenmesi, yani bir belediyenin desteğiyle Süreyya Operası'nda sanıyorum gerçekleşiyor. Bu önemliydi. Zeynep Oral güzel bir yazı yazdı. Sanattan Yansımalar platformunda bu yazıyı, geniş yazıyı okuyabilirsiniz. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde de yine Zeynep Oral'ın daha kısa bir yazısı var. İdil Biret çok küçük yaşlarda üstün yetenekli çocuklar kanununun verdiği imkanla yurt dışına, Fransa'ya, Paris'e yollanıyor. Nadia Boulanger, Ve daha öncesinde tabii diğer başka öğretmenleri de oluyor. Çok başarılı bir eğitim dönemi geçiriyor. 8 yaşında ilk konserini veriyor ve daha sonra müthiş eserler çalan, konserler veren, kaydeden ve hemen hemen bazı bestecilerin bütün eserlerini kayda alan bir müzisyen olarak isim yapıyor. Kendisine biz de uzun ömürler diliyoruz ve Handel'den bir eserle onu müziğine kulak veriyoruz. Evet, bir konser kaydında İdil Biret, Handel'in Emenüyesini seslendirdi. Çok lirik bir eserdi. Şimdi Parlayan Yıldızlar köşemize geçmeden önce iki haberimiz var. Az önce biten karşılaşmada bir voleybol, bir spor haberi bu. Kadın voleybolcumuz Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. İtalyan rakibini çok zorlu, heyecanlı bir maçtan sonra 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştılar. Ekibimizi kutluyoruz. Bir haberde Beşiktaş-Fenerbahçe maçından futbol maçı. O da 2-2 berabere sonuçlanmış.
Maç nerede senin? Yani hangi Fenerbahçe sahasında mı yoksa Beşiktaş sahasında mı?
Valla Beşiktaş olması lazım. Çünkü önce Beşiktaş'ın ismi yazılmış.
Ha, yani sen bu işleri pek kaçırmazdın eskiden de şimdi bu sene o kadar takip etmiyorsun galiba.
Yok eskisi kadar meraklısı değilim ama sağ olsunlar arkadaşlar haberleri ulaştırıyorlar bize. Dinleyenlerimiz var. Mesajlarınızı bekleriz efendim. Mesaj panomuz biliyorsunuz Engelsiz Erişim Radyo'nun şu anda dinlemekte olduğunuz radyonun bir mesaj panosu var. Oradan bize yazarsanız mutlu oluruz. Bize WhatsApp'tan da mesaj atabilirsiniz tabii. Sen bir şey diyecek miydin Kerim? Yoksa artık geçelim mi? Ünlü tenorumuzu dinlemeye başlayalım.
Vallahi bence geçelim çünkü çok başka bir ses.
Buyurun.
Parlayan Yıldızlar.
Güzelliği senede kalma. Yalgızım yalgız, yalgızım yalgız. Dağlar bu iş ve bu naz, gider bir gün bu güzellik sana da.
Reşit Behbidov.
Yıktın perdeyi, eyledim yüren diyeceğim Selim ben.
Senede kalmaz. İnanılmaz bir yorum. Bizi ona bağlayan, zaten bizi çarpan ilk parça buydu.
Sevgili dinleyenler, lütfen mesaj panosundan olsun, WhatsApp'tan olsun, özellikle bu parça üzerindeki düşüncelerinizi, duygularınızı lütfen bize yazın.
Birkaç ifade edin.
İfade edin. Neydi bu? Bir klasik müzik icrası mıydı? Halk müziği icrası mıydı?
Arkada kim çaldı? Ne çaldı? Orkestra mı vardı? Neydi o
bunlar
sesler?
Bunlar size neler hissettirdi? Evet. Bir operayla bağ kurdunuz mu? Halk müziğiyle bağ kurdunuz
aslında
mu?
Aslında bir türkü mü söyledi sadece, yoksa bir arya mı söyledi bu arkada? Şimdi Reşit Behbidov, 14 Aralık. Evet, bu hafta onun doğum günüydü. Biz onu Facebook'tan da mesajımızda o gün andık. Ve 14 Aralık 1915 tarihinde Tiflis'te, Gürcistan'da dünyaya geliyor. Bir Azeri aslında. Babası Mecit Bey, Mecidov. Annesi Firuze Hanım. Anne öğretmen, baba müzisyen.
Anne öğretmen derken şöyle, yani hem tiyatro dersleri veriyor hem de aslında Rusça öğretmeni.
Evet. Fakat çok ilginçtir. Reşit bir resmi eğitim almıyor. Bir konservatuarda eğitim görmüyor.
Bu arada çok da çekingen bir
çocuk.
Genç veya nasıl, delikanlı.
Müzisyenliği nasıl anlaşılıyor? Evlerinin damına çıkıyormuş. Orada meyve kurutuyor. Demek ki onları böyle kurutarak, hani işte kayısı vesaire, neyse yani oranın şartları altında.
O sırada coğrafya şarkı söylüyor. Evet. Babası da tabii duyuyor bunu aşağıdan. Ya işte canım benim ya.
Oğlum diyor, sen ya müzisyen olacaksın. Senin sesin çok güzel. Oradan başlıyor. İşte ilkokulda bir koroya gidiyor. Yani öylesine eğitimler bunlar. Yani bir özel bir eğitim yok. Daha sonra ilginçtir. 18 yaşında demir yolları ile ilgili bir yani teknik okula gidiyor. Aslında ray falan, o işlerle uğraşan, ray tamiri vesaire, bir teknik adam olacak. Ama tabii o müzisyenlik artık içinde var. O okulda da müzisyen yanı ağır basıyor, konserler veriyor, onun korosuna giriyor demiryolu eğitim okulunun. Ve daha sonra askere gittiği zaman da yine onu hani böyle eline silah tutuşturmaktansa komutanları anlıyorlar ve mikrofon tutuşturmayı tercih ediyorlar. Diyor, sen böyle daha yararlı olursun. Çok ilginçtir. İlginçtir. Tabii ondan sonraki dönem, askerden sonra Tiflis'te pop topluluklarında falan şarkılar söyleyerek yavaş yavaş ısınmaya başlıyor.
Bir dönem bir işsiz kalışı var, değil mi? Orkestra dağılıyor.
Evet. Çok ilginçti, yine onu söylemek istiyorum. Onun elinden tutan bir Ermeni grup oluyor. Şimdi ismini hatırlayamadım ama birazdan söylerim. Bir caz topluluğuna giriyor. Bir besteci, Ermeni bestecinin yönetimindeki bir caz topluluğunda müzik yapmaya başlıyor. Daha sonraki yıllarda da yine Ermeni klasik müzik orkestrasında, Ermenilerin opera orkestrasında görev alacak. Ben bu anekdot veya bu bölümü okuyunca şunu düşündüm. Sanat hiçbir şekilde sınır tanımıyor. İşte biliyorsunuz Azerbaycan'la Ermenistan arasında son yıllarda yaşanan üzücü olayları. Ama sanatçılar bunların hepsinin dışında. Yani bizler sanatseverler de genel olarak hep düşündüğümüzde insanları düşünüyoruz. Böyle devletleri, savaşları,
siyasetçileri
düşünmüyoruz. Onların o kışkırtmalarını düşünmüyoruz. İşte bir Azeri sanatçı Ermeni orkestrasında opera şarkıları okuyor. Daha öncesinde caz orkestrasında yine müzik yapıyor ve böylece hayatı devam ediyor. Onu yalnız çok meşhur eden, en çok meşhur eden 1943 yılında Üzeyir Hacıbeyov'un daha önceden bestelediği, evet, yazdığı bir...
Arşınmalan mı yoksa Asgar mı? Yani o filmdi. Arşınmalan mı diyorsun değil mi?
Evet, Arşınmalan. Arşınmalan müzikali var, bir komedi. Bu müzikal sinemaya uyarlanıyor ve 1943 yılında Bakü'de, Bakü stüdyolarında film başlatılıyor, film çekimi başlatılıyor. Bu film de zengin bir askeri oynuyor. Evet, oyunculuğu da var Reşit Behbudov'un. Tabii hem o rolle beraber 1945'te bu film yayınlandıktan sonra çok meşhur oluyor. Çünkü hem şarkılar söylüyor bu filmde, hem de tabii oyunculuğu var. Ve Sovyetler Birliği'nde artık tanınan bir kişi haline geliyor Reşit Behbudov. Şimdi onu bu Arşın Malalan filminden ve müzikalinden bir bölümde dinliyoruz. Önce orkestrayı dinleyeceğiz birkaç dakika. Daha sonra Reşit Behbudov sahneye çıkacak.
Kesilsem bendi bend, nale tergin kılmazam ney, te kesilsem bendi bend. Kılmedet ey bəxti yoksa, kami dil mümkün değil. Böyle kim ol dilruba, bir dertdir mən derdim ənd. Böyle kim ol dilruba, bir derdirmen derdimen derdimen derdimen derdimen derdimen derdimen derdimen
Kesilsem bende bend Gülmedet hey bəxt yoksa Kamidir mümkün değil Böyle kim al dil ruba Bir derddir mən derdimend Derdimend Derdimend Derdidir mən derdimend, derdidir mən derdimend, derdidir mən derdimend. Öylə ki mal dil roba bi derdidir Derdimend, derdimend, derdimend, derdimend.
İnanılmaz bir yorum. İnanılmaz bir yorum. Duygusallık var. Teknik var. O operadaki falsetto dediğimiz şey böyle derdime. Ha, sesi böyle kısarak şimdi tabii ben yapamadım ama çünkü tenor değilim. O tiz sesler de sesini o küçülterek falsetto dediğimiz teknikle kullanması ve yani hem duygusallığı hem de aynı zamanda tekniği bir ara birleştirmesi çok önemli değil mi? Bu bizim için Kerim hani mesela biz operalarda hep şunu görürüz zaman zaman. Ya çok teknik vardır ama müzikalite bazen kaybolur. Halka beğendiremezsin.
Tamam. Pardon sözünü kestim ama hani heyecanımı mazur gör. Mesela hani şu şekilde okuma vardı. Hani, falan diye. Tamam bu bir opera sesidir. Ama bunun içine duygu katamazsak bunu böyle çok sert bir şekilde, mekanik bir şekilde verirsek...
Sırf teknik olursa diyorsun.
Evet, yani, ulaşmıyor sanki o, insana. Evet. Bak, burada şimdi Behbudov tamamen gördüğünüz gibi, dinlediğiniz gibi aslında o da opera sesiyle okuyor ama bize hiç böyle bir sert duygu vermiyor. Bu arada güzel mesajlar gelmeye başlamış Serim.
Bende de var. Şimdi ben de sevgili Tijan hanımefendiden gelen mesajı ve Dilek arkadaşımızdan, Dilek Hanım'dan gelen mesajı okudum.
Hoş onlar geldiniz. Da çok teşekkür ediyoruz.
Beğenmişler. Hem sanatçıyı çok beğenmişler tabii. Behbudov'u. Çok sevindik.
Radyomuz programcılarından Ertan Bey ve yine Can Bey. Onlar da dinliyorlarmış. Buradan kendilerine selam gönderiyoruz. Yine Oya ve Fatoş Hanımlar dinliyorlar. Onların selamları var. Çok teşekkür ediyoruz. Adem Kara
sevgili genç öğretmen dostumuz dinliyorlar ve diyorlar ki benim iki abimin bugün doğum günü, ondan sonra onlar için bir parça, inşallah canlı yapabilirsek isterim, o parçayı Adem Hoca'ya ve sevgili abilerine armağan etmek isteriz. Fehime hocamız dinliyorlarmış efendim. Saygılar, sevgiler hocam. Yine sevgi gemici hanımefendi dostumuz dinliyorlar. Ona da buradan çok çok selamlar gönderiyoruz ailece.
Selamlar olsun.
Daha var.
Onları da birazdan heyecanlı yine söyleyeyim.
Evet, Ayşen ve Tarık Kumlalı, Tarık hocamız.
Aa, Tarık hoca.
Satranç üstadımız hocamız. Evet. Ya satranç deyince Selim, bir de bir biten bir turnuva var. Onun haberini verelim. Türkiye Şampiyonası bitti. Kim kazandı?
Bir Yılmaz,
uluslararası usta.
Mert Yılmaz yerli kazandı, şampiyon oldu.
Ya ben de bir şampiyon olsam dedim. Bu yıl yapılan ikinci galiba körleme turnuvasında, uluslararası Skype turnuvasında son tur ilan edilmişti. Ve ben son turun şampiyonuyum aslında, beşinci turun ama... baştan 6 tur gibi demişlerdi.
Bir tur daha varmış.
Yani sonra ama önce o tur olmayacak denmişti. Şimdi eklendi. Son maçı kazanırsam inşallah yeni şampiyonluğumu korumuş olurum. Bakalım kısmet. O da bir öyle bir haber.
Şimdi tekrar konumuza dönelim Kerim. Bak şimdi seni satranç dedin ama yani Reşit Behbudov burada elde mikrofon bekliyor. Evet yani mikrofonsuz.
O sonsuza kadar söyleyecek. Hiç susmayacak.
Evet, yani mikrofonsuz konserler verebilen bir sanatçıdan bahsediyoruz. Hani demin ki o isim aklıma geldi, daha doğrusu notlarımdan baktım. Ayvazyan yönetimindeki caz orkestrasıyla çalışmış. Yani aslında Sovyetler Birliği'nde sanat deyince anladığım kadarıyla o dönem farklı ülkeler birbirleriyle birlikte de çalışıyorlarmış. Yani işte Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan veya başka bir... Sovyet ülkesinden sanatçı diğer yerlere gidiyormuş, konserler veriyormuş.
Hani eğrisiyle evet. Doğrusuyla hani şimdi Sovyet sistemi çökmüş durumda ama baktığımızda hani sonuçta köy evlerine kadar piyanonun girdiği bir sistemden bahsediyoruz. Bahsettiğimizi unutmayalım.
Evet, bu yani sanat ileri gitmiş gerçekten. Sovyetler Birliği'nde çok iyi sanatçılar çıktı. Gerek besteciler, gerek yorumcular, icracılar, kemancılar ve diğer enstrümantistler, sporcular da tabii ki.
Satranççılar.
Evet. Şimdi tekrar Behbudov'a dönecek olursa, Behbudov, ben şöyle bir tespit yaptım Kerim. Bir kere Azeri müziğini okuyor, hem de çok da güzel okuyor. Yani bu şan tekniğiyle, opera tekniğiyle birleştirip yine de orijinal, otantik havasını bozmadan Azeri halk şarkılarını okuyor. Onun dışında pek elimizde bulunmamakla birlikte yani gerek Ermenistan opera orkestrasında gerekse Azerbaycan opera orkestrasında uzun yıllar klasik eserleri de okumuş. Belki bir Verdi okudu değil mi? Yani hiç şu ana kadar duymadık ama belki işte Nabucco'dan bir bölüm dinleyebilirdik veya o zamankiler dinlediler insanlar. Ama kayıtlar genellikle otantik. Bazı eserleri piyano ile yapmış, bazı eserleri orkestra eşliğinde. Bazılarında caz var, caz da söylemiş. Bazen de türkü okumuş. Mesela şimdi bir tane bizim de çok iyi bildiğimiz bir türkü geliyor. Bakalım tanıyacak mısınız?
Sevdamın ezeli reyhan reyhan, alem sana hayran ay kız, gül çiçeği sen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Zil karadır gözün reyhan reyhan, baldan şirin sözün reyhan reyhan, alem sana heyran heyran. Alem sana heyran, heyran, heyran. Ne geçeysen ay kız, gül çiçeysen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Ne geçeysen ay kız, gül çiçeysen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız.
Evet, Dilek Hanım, Dilek Solcun hemen bilmiş, daha doğrusu yazmış diyelim, Reyhan şarkısı. Bu şarkıyı bizde kim söylemişti? Kamuran Akkor, yanlış hatırlamadımsa. Evet. 1970'li yıllarda çok meşhur olmuştu.
Pilav vardı bizde.
Pilav vardı.
Beşliği vardı.
Beşliği vardı.
Efendim bu arada Selim, yine gelen mesajlarımız var. Sarven Çakmak, üstadımız Sarven. Satranç eğitimcisi ve yine satranç sporcusu.
Ustası diyelim tabii ki.
O da programı keyifle izlediğini ifade ediyor. Hoş geldiniz. Efendim Ragıp Ali Yaman, benim çok genç arkadaşım, sevgili arkadaşım.
Müzik eğitimi
ve alan. Şeyi söylemiş, bak onu Selim biraz evvel yazmış. Hı-hı. Mesajını yeni gördüm. Biraz evvel sen Sinan Operası'ndan bölümler verirken o bestecimizin de viola çaldığını ve Ragıp'ın da viola çalması dolayısıyla ben o besteci hocamı ilgiyle takip ediyorum şeklinde yazmış.
Hasan Uçarsu. Evet. Hasan Uçarsu. Mimar yani. Sinan Devlet Konservatuvarı'nda zaten öğretim görevlisi.
Bu arada Selim, bir mesajımız daha var. Onu paylaşayım. Funda Oskay, sevgili bizim minnaklarımızdan, yani ilkokul arkadaşlarımızdan.
Ve tiyatrocu, tiyatronun ustası artık, bir duayeni.
İhya oldum diye yazmış. Çok mutlu oldum. Bu arada hemen bir haber verelim. Bir kültür sanat haberi bu araya. Funda'nın ismini almışken. Sevgili Funda, Yasemin Yalçın'la birlikte bugünlerde Bakırköy'de başlayan bir tiyatro serüvenine çıktı. Bir yeni oyun ortaya koydular, oynuyorlar. Çok yoğun bir rolü var Funda'nın. Bakırköy'de de gösteri yaptılar. Şimdi turneye de çıktıklarını biliyorum. Bunu kaçırmayalım diyorum. Bu arada Funda Oskay'ın daha evvel Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda oynadığını, o bizim yani kulaklarımızdan ve gözlerimizden silinmeyen o
yasaklar ses ve diğer
o muhteşem gösterilerde yer aldığını da belirtmiş olalım. Evet, müzik.
Müzik diyoruz.
Sen bir tane mandolin geldi buraya, gitar da gelecek şimdi. Bizde bir parça,
bizde Reşit Hoca'nın Reşit parçası yapacağız.
Talebesiyiz tabii, biz onun hayranıyız.
Ya biz Reşit Behbidov'u 1989 yılında veya 90 yılında tanıdık sevgili dinleyenler. 1989'un 9 Haziran'ında vefat etmiş ya, vefat ettiği yaz tanıdık ya da 90 yazı, kesin eminim çünkü bir arkadaşımıza gitmiştik, o zaman bir prova yapıyorduk, kulakları çınlasın, Utkan Marangoz çok iyi bir müzisyendir, o da gitaristtir.
Onun kaset dinletmiştik.
Evet tabii, yarım saatlik bir kaset.
Abi bu kim ya dedik.
Kim dedik ya.
Böyle biri mi var dünyada dedik.
Zaten ve o Senede Kalmaz'la ilk defa dinledik. Arkasından da biraz sonra bizim size kendimiz enstrümanlarımızla çalacağımız bir parçasını dinledik. Zaten çarpıldık. O günden bugüne hayranıyız. Devam ediyoruz dinlemeye büyük ustayı.
Seve seve gezdim o elleri, tele tele düzdüm ben gülleri, baha baha
baha baha yollara, ahtarım seni ben şirin sözüm gelmedi iki gözüm gelmedi şirin sözüm gelmedi iki gözüm gelmedi.
Geldi teyce sen gelip çıkmadın harda kalmışsan ilk bahar geldi durnalar geldi teyce sen gelip çıkmadın harda kalmışsan.
Reşit Behbidov 1959 yılında Sovyetler Birliği halk sanatçısı unvanına layık görülüyor. Daha önce 56 senesinde bu çektikleri Arşın Mal Alan filmi dolayısıyla Stalin ödülünü kazanıyor. Yine 1958-60 yıllarında Azerbaycan Devlet Operası'nda organizatör olarak görev alıyor. Yani idareci de oluyor, idari görevler de üstleniyor. Yaklaşık 10 dilde şarkı söylüyor. Yani Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Ermenice, Rusça, Hintçe bile şarkı okumuş. Uygur dillerinde şarkı okumuş. Ve Hindistan'a gittiği zaman da bir konser dizisinden sonra Uzak Hindistan adlı bir kitap yazıyor. Yani keşke o kitabı bulabilsek, okuyabilsek diye de içimden geçiyor.
Yani insan çok heyecanlanıyor. Evet. Böyle
bu arada için. Enstrümanlar elimizde.
Evet.
Evet Kerim, pardon, mesajlar dedin. Mesajlar evet, gelmeye devam ediyor dedin.
Meltem ve Uğur Nayır
çiftinden. Hoş geldiniz.
Selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim yine bir çift daha dinliyor bizi. Sevgili Sevinç ve Hakkı Baliç.
Karaköy restoranının çok değerli sahipleri, büyükleri. Ya çok özledik onları da.
Çok güzel bir haber aldık geçtiğimiz hafta. Karaköy restoran Karaköy'de akşam programlarını yapmaya başladı.
Yani aslında daha bir süre önce başladılar da hani evet. Bize de haber vermişlerdi. Yani biz bu ara tabii biraz pandemi nedeniyle hala çok fazla açılamadık ama inşallah en kısa süre içerisinde biz de orada olmayı gönülden arzu ediyoruz. Şimdi bir müziğimizi üstattan bir müsaade alalım değil mi? Bir destur alalım.
Bu arada evet Umut Korkmaz sevgili müzisyen kardeşim o da izliyormuş. Evet. Ona da çok selamlar olsun.
Reşit Baba'dan bir müsaade alıp
onun repertuarından bizim şarkıyı. Yıllardır sevgiyle çalıp söylediğimiz bir parçayı icra edelim. Küçelere su serpmişem diyeceğiz. Küçe hep söylüyoruz böyle bu şekilde çalarken parçayı sokak anlamına geliyor. Sokaklara sevginin gelmesinden önce oraları serinletmek, temizlemek için su serpen bir aşığın duyguları.
Bir dakika. Evet. Şimdi sesimiz evet, herhalde net gelecek.
Evet. Akordu iyi mi? Oo gitmiş. He?
dakika, mikrofonumuzu bir küçük ayarlamayla azıcık geri çekelim.
Kendine doğru mu çekiyorsun?
Kendime değil, uzağa çekiyorum.
Hadi bakalım, evet, sen
buyurun.
Küçelere su serpmişem, küçelere su serpmişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin ele gitsin, ele gelsin ele gitsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Sima bana ot salmışam, sima bana ot salmışam. İstegene gel salmışam, İstegene gel salmışam. Yarım gidip de kalmışam, yarım gidip de kalmışam. Ne azizdir yarım canı, ne şirindir yarım canı. Serpmişem, küçelere su serpmişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçelere su serpmişem, küçelere su serpmişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın.
Yazılmış bir kadim bir derin kitabeyim ben. Dünyanın boynundan nur tek asılmış, en güzel en parlak dürdaneyim ben. Min yaşım varsa da benzerim gence, odur ki adıma değirler gence. Üzüye kaş gibi yaraşır mence. Nizami,
Nizami,
Gencevi,
Gencevi,
adına gence.
Reşit Usta'yı bu kez bir caz yorumuyla dinliyorsunuz, Gence.
Her yana,
her yana,
yaymağa,
yaymağa,
güzelliğimi
Bahçamın bir dene lalesi besti. Ellere vermeye şirinliğimi, üzümün bir dene gilesi besti. Min yaşım varsa da benzerem gence, odur ki adıma değirler gence. Üzüye kaş kimi yaraşır mence, Nizami,
Nizami
Gencevi,
Gencevi
adına gence.
Bir başka caz yorumu Cemile ve Reşit Behbidov. Ya bu kadar güzel eserleri kaydetmiş ama görüyorsunuz ki sevgili dinleyenler, kayıtlar çoğunlukla iyi değil. Çünkü o zamanın şartlarında...
Kabul etmek lazım. Bir de hani Azerbaycan ortamı tabii.
Ortamı tabii.
Yani şimdi Maria Callas'ın 1960'larda falan değil mi 58'lerde yapmış olduğu plak kayıtları var.
Fevkalade.
Sanki bugünkü teknoloji gibi.
Evet. Yani Reşit'in sesini, Reşit Behbudov'un sesini çok daha yeni teknolojilerle dinlemek isterdi. 1989 aslında çok erken bir zaman değil. O yıllarda çok iyi teknikler vardı ama çoğu kaydı böyle Behbudov'un.
Efendim yine bazı dinleyici mesajlarımız var. Pınar Çelikten Hanım efendi dinliyormuş. Oradan
hoş geldiniz,
bize selamlar göndermiş mesaj panosundan. Efendim yine evet Funda Oskay, sevgili Funda Oskay, o sanatçı üslubuyla bize hani sorduk ya üstadın sesini ilk parçada size neler hissettirdi diye, böyle bir kanatlanmış bir rüzgar alıp beni insana götürüyor. Yani tam aklımda kalanı söylüyorum, şu an metin önünde değil ama çok güzel bir cümle yazmış Funda, sağ olsun.
Yazın evvelinde Gence çölünde çıkıplar yine de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını serpler dereye, dize laleler, dize laleler. Laleler, laleler, laleler. Bulaklar sima var, ağdaştan şeker. Benzeyir çemende köze laleler, köze laleler. Laleler, laleler, laleler, laleler. Laleler, laleler,
Bu şarkı da ülkemizde çok meşhurdur, Laleler. Yine hatırladığım kadarıyla Kamuran Akkor seslendirmişti. Büyük ihtimalle de yine hatırladığım üzere Reyhan bir yüzdeydi, bir plan, yani bir 45'likti 1970'lerde çıkan. Diğer yüzü de Lalelerdi. Şimdi Reşit Behbudo 1966 senesinde Azerbaycan Şarkı Tiyatrosu'nu kuruyor. Kendi adına Reşit Behbudo Azerbaycan Şarkı Tiyatrosu, pandomim, müzik, diğer sanatlar, birçok sanatla birleştirdiği bir kurum. Yani tam bir Azeri pratikliği var diyeceğim burada. Yani veya da Sovyet pratikliği diyeceğim. Böyle pragmatist çözümler getiriyorlar. Yani orada yani ha bu arada bir ara Kızıl Ordu Korosu'nda da görev aldığı söylendi. Okudum arkadaşlar, bir yerde okudum onu.
Neden bilmiyorduk onu yani herhalde şimdiye kadar.
Ya çünkü şöyle 1942 senesinde evet Kırım'a gidiyor ama galiba oraya o Ermeni orkestrasıyla ve topluluğuyla gidiyorlar ve İkinci Dünya Savaşı'nda hani Sovyet askerlerine moral konserleri veriyorlar. Bunu daha önce kimleri görmüştük? Bayağı bir müzisyenleri gördük değil mi? Yani böyle Menuhin'de falan takım üstadlarda gördük. Şimdi bir bakalım programda hangi parça.
Almanya'ya giden bir tane vardı. O aslında biz o
bir tuhaf bir şeydi evet. Bak onu
biraz da
Ulvi Cemal Erkin ilginç bizim
onu bir anmış olalım.
Anlatmış olalım, anlamış olalım. Aslında ilginç bir durumdur o. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına gider ve konser verir. Yani bu çok da hoş bir davranış değildir. Nazi askerlerine destek olmak için gider. Bu tabii biraz tartışmalı bir konu ama neyse bu kadar da değinmiş oldum buna.
Nazem de sevgilim yadıma düştün. Sen de sekçe benim adıma düştün. Nazem de sevgilim yadıma düştün. Sensiz bağ düşüne çıktım bu seher.
Bu da ülkemizde çok meşhur olmuş bir şarkı. Nazende Sevgilim. Yine oldukça bozuk bir kayıt. Eski bir plak belki de.
Tenor Murat Karahan da söyledi bu parçayı.
Evet, bizim şu an opera genel müdürümüz aynı zamanda ve tenorumuz.
Bu arada evet Bilge Özel.
Bilge. Hoş gelmiş.
Bu akşam bizi yine dinleyen sevgili arasında. Arkadaşlarımız, dostlarımız çok arasında.
Şimdi bu Azerbaycan Devlet Şarkı Tiyatrosu da caz, pandomim, yani müzik, pop hepsi bir arada. Yani bir okul gibi galiba, öyle anlıyorum. Orada yani görev alıyor. Gerçekten çok yani idareci tarafı da olan bir insan. Yani sadece yorumcu değil ama dünyayı da gezmiş, birçok ülkeye gitmiş. Türkiye'ye de gelmiş biliyor musun 1961 senesinde.
Öyle mi?
Evet tabii. Yani ilk gelişi.
Bir şey diyeceğim. Sevgili dinleyenler, dikkatinizi çekti mi? Reşit Behbudov şarkı söylerken ne yapıyor?
Ne yapıyor olabilir?
Ne yapıyor olabilir?
Bir dikkat sorusu mu?
Hadi
bir iki dakika verelim. Bir iki dakika sonra bize lütfen yazın telefonlardan.
Ben dayanamayacağım şimdi, söyleyeceğim birazdan da ama tabii. İki dakika içinde telefon, WhatsApp ve mesaj panosundan yazarsanız.
Çok önemli bir şey yapıyor mu? Yani bir müzisyenden beklenmesi.
Müzisyenden ve
zor bir şey yapıyor.
Sanatçıdan beklenmesi.
Ama beklenmesi gereken bir şey yapıyor.
Ben şimdi bunu söyledikten sonra bir şey daha soracağım sana. Senin fikrini alacağım. Şimdi genellikle iyi sanatçılar, büyük sanatçılarda bir ego olabiliyor. Hani yanına yaklaşma zorluğu, şu bu, işte ben her şeyi ben bilirim. Aslında çok iyi sanatçılarda bu olmuyor diyeceğim. Ama bir sınırda mı kalıp hani çok tırmanıp da kendini bir noktada belki de aşamayan insanlarda bu olabiliyor. Ne dersin, Reşit Hoca'da böyle bir şey var mıydı?
Vallahi ben doğrusu ihtimal vermiyorum. Bu kadar güzel bir ses. Ya ben onu bir kere görmek isterdim.
Bir halk adamı değil mi? Yani
kucaklamak böyle ister. Bir halk adamı evet. Zaten Azerilerin bu konuşma tonları böyle köy lehçesi ya, biraz da o doğallığı sağlıyor. Hani bizim Anadolu insanımız gibi konuşuyor oranın şehirlisi sanki. Aa bak, ayrılık başladı bu arada arka planda.
Yılların ayrılığı.
Biraz kulak verelim bakalım Reşit Behbidov nasıl okumuş.
Fikrinden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrinden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem.
...1980 yılında... ...Sosyalist Emeğin Kahramanı... ...onur ödülünü alıyor... ...yine Sovyetler Birliği hükümetinden... ...Sovyetler Birliği hükümeti... ...ona her zaman arka çıkıyor... ...sahip çıkıyor çünkü o kadar... ...güzel şarkı söylüyor ki yani... ...o sert liderler bile... ...adeta aşık oluyor ya biz... ...yani ben şunu itiraf ediyorum... ...sizlerin karşınızda sevgili dinleyenler... ...biz Reşit Behbudov'a aşığız... ...o güzel sese aşığız... ...sanat aşkı bu... Reşit Behbidov konusu böyle devam edeceğiz tabii ama ben bir selam ve teşekkür yollamak istiyorum sevgili Ercüment Gürçe'ye. Açık Radyo programcılarından Babil'den sonra programı pazartesi günleri saat 13'te Açık Radyo'da yayınlanıyor. Bizim kaçırmadığımız programlardan birisi. Bu programı hazırlarken sevgili Ercüment'in de Behbidov'la ilgili güzel bir yazısı vardı. Ondan çok yararlandım. Yeşil Gazete. De yazdığı bir gazete bu, de yazdığı bir yazı bu. İnternette bulabilirsiniz Reşit Behbudov ile ilgili Ercüment Gürçay'ın bu yazısını. Bu arada Kerim mesajlara bakıyor, bilemiyorum. Reşit Behbudov şarkı söylerken ne yapar, ne yapıyor demiştik. Bir dikkat sorusu gibi bu. Cevaplar geliyorsa eğer kontrol ediyoruz. Birazdan biz de cevabı söyleyeceğiz. Bu ne ses ya? Bu ne ses ya? ederdim. Ya üstad ya. Yıktım perdeyi.
Hiç yarışma hiç.
Eyledim viran Azerbaycan'ım.
Bizimle bir başlamıştı güzel çağları. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım.
Caz mı diyelim ne
arkada bossanova tarzında bir kasnak böyle bateri ya, vuruşu var.
Bu ya o böyle yedeki müzisyenler müthiş. Yani hakikaten inanılmaz da bir eşlik var ya arkada.
Katar katardır. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım.
İşte bir sanatçı bir bölgeyi, bir ülkeyi, bir coğrafyayı nasıl dünyaya tanıtabiliyor? Nasıl bir tar çalış bu ya? Nasıl bir şey bu? Ben de böyle
kıskandın mı mandolinci?
Çalmak istiyorum, valla istiyorum.
Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım.
Yıktım perdeyi eledin ya Reşit Baba ya. Müthiş ya müthiş.
Of, iyi geldin bize üstad ya. Bu arada bir dinleyicimiz evet. Atilacığım bizi duyuyor musun? Atila hani bir su falan içiyorsan bir şey yapayım. Bir dikkatini çekmek için sesleniyorum.
Fransa.
Fransa ama hayır Almanya'dan yazıyor Atila.
Öyle mi? Almanya'dan.
Evet, öyle yazmış. Sevgili Atila Yıldız bizim Odeon Oda Korosu'nda da birlikte olduğumuz
çok arkadaşımız.
Genç dostumuz. Atilacığım o da demiş ki ben üniversite yıllarında kopya bir kasetten dinlemiştim. Hikayemiz aynı.
Aynen biz aynı. Kopya kasetten dinlemiştik.
Hatta sonra da Atilla onları bize internetten bulmuştu. Hatırlıyor musun? Bir o zamanlar ne vardı? Napster mı? Webster mı? Bir şey vardı.
Bir yerden.
İşlerini internetinden 4000 tane parça indirip bize CD'ye getirmişti.
Bunların 27 tanesi Reşit Behbudov'tu ve biz de onları zaten her zaman böyle sakladık. Şimdi bak enteresan parça var da. Bir dakika, senin başka ilave edeceğin bir şey var mı? Tabi orada Reşit Behbudov, Guliyev diyor ki, ya onu ben son zamanında tanıdım diyor, daha doğrusu gördüm diyor.
73 yaşındayken dinledim, yanındaydım. İnanın 45 yaşında gibi güçlü
sesi çıkıyordu.
Yani 45 yaşındaki sesi vardı diyor.
O performansa sahipti diyor Guliyev. Ve 73 yaşında yani 74'ten aslında gün almış galiba da vefat ediyor. Bir konser hazırlığındayken üstelik Nevruz konserleri diye geçiyor. Bu konserlerde vefat ediyor. Ya Türkiye'de geldiğini söyledik. Mesela Türkçe şarkılar Zeki Müren de etkilenmiş sanıyorum. Bakın şu parçadan biraz dinleyelim.
Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize.
Tanıdınız değil mi sevgili dinleyenler? Bir Zeki Müren meşhur etmiştir
Zeki
bu
Zeki Müren de bir tenor tabi. Tenor tenoru bulmuş.
Bir yerden bulmuş tabi.
Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize.
Ты ушла навсегда от меня, Зубейда. Почему же тогда ты со мною всегда? Почему же во сне ты приходишь ко мне, улыбаешься мне по ночам тишине?
Evet, yani diğer dillerde de çok usta olduğunu görüyoruz. Zübeyda'yı söylüyor. Son artık parça üstattan seçtiğimiz, daha çok parça seçtik ama tabii vakit doluyor. Kitap köşemiz de var bu akşam. Onu da yapalım, öyle bitirelim istiyoruz. Evet, Reşit Behbudov, ruhun şad olsun, ne diyelim. 1989'da kaybettik ama uzun yıllardır biz onu hep dinliyoruz, hep anıyoruz. 14 Aralıklarda da yine anmaya devam edeceğiz. Yani tabii her zaman da dinlemeye devam edeceğiz. Sizler de lütfen bundan sonra Reşit Behbudov'u unutmayın.
Такого коня, нет такого пути, чтоб хоть на день меня от тебя увести. Нет таких поездов, нет таких кораблей, чтоб меня унесли от улыбки твоей. За мною по пятам ты идешь, покоя там беда, что со мной, Зубейда, ты рассталась. Вся беда лишь в одном, в том, что в сердце моем ты осталась. Так уйди же сама из него, Зубейда, как не знаю. Но уйди навсегда, без письма, без следа, умоляю.
Edebiyat Köşesi. Bu hafta neler okuduk?
Evet, kitap köşemize başlarken önce bir kültür haberi paylaşalım sizlerle.
Efendim, çok yakın zamanlarda İstanbul Şişli'de görme engellilerle ilgili bir
proje
gerçekleşti. 118E Lyons. Uluslararası Lyons yönetim bölgesi çalışması olarak ve Şişli Belediyesi'nin işbirliğiyle ortaya çıktı bu proje. Projenin adı Hayata Dokunmak. Hayata dokunuyorum. Bu proje görme engellilerin, özellikle UNESCO'nun kültür mirası olarak kabul ettiği bir takım sanat eserlerine dokunmasını sağlamak amacıyla, bunların, sadece bunların değil tabii, yine işte haritalar gibi veya işte hani gezegenler vesaire gibi, yani ancak hayal edebileceğimiz ama görüntüsünü görmediğimiz için, dokunamadığımız için de tam olarak canlandıramadığımız bir takım cisimlerin ve şekillerin dokunur hale getirilmesi ile ilgili proje.
Nasıl yapılıyor
bunlar? Nasıl yapılıyor? Üç boyutlu printerlar.
3D yazıcılarla çıkartılıyor ve Şişli'deki merkeze görme engelli gençler, çocuklar, isteyenler gidip buna dokunabiliyor ve aynı zamanda bunlarla ilgili sesli açıklamalar da yine o nesnelerin üzerindeki cihazlara dokunarak onların dijital olarak yararlanmak suretiyle elde edilebiliyor bu bilgiler. Bunu aynı zamanda tır aracılığıyla, bir tırla bütün Türkiye'ye taşımak istiyorlarmış. Güzel bir
bu atölyedeki
çalışma. Ve bunu yapan da bizim tabii çok sevgili bir arkadaşımız olduğu için özellikle ben vurgulamak da istiyorum, ismini vermek. Sevgili Sibel Güllü, Sibel Güllü Çankaya, bizim üniversite yıllarında çok sesli koromuzda, İstanbul Üniversitesi çok sesli korosundan değerli bir soprano arkadaşımız.
Sibel'in doğum, onun başkanlık döneminde
gerçekleşen bir proje ve devam edecek tabii ediyor.
Burada bir şey senin altına çizmek istiyorum. Bizi mutlaka dinleyen görme engelli dinleyicilerimiz de var. Aslında böyle mekanlar yaşatılmak için açılıyor. Pandemi dönemine denk gelmesi biraz şanssızlık oldu ama orası hep açık. Sadece oradaki eşyalara dokunmak için değil, mesela arkadaşlarınıza, dostlarınıza bir araya gelmek için de aslında o mekan bence çok güzel bir yer.
Bu arada ilginç bir karanlıkta yemek etkinliği de önümüzdeki hafta Nuri Kaya ile gerçekleşecek. Orada da biz de görev alacağız. Böyle çok küçük, çok az sayıda bir topluluğa bir müzik yapacağız.
25 Aralık Cumartesi akşamı
saat
4. Levent Sheraton Otel'de bir karanlıkta yemek gerçekleşecek. Bu karanlıkta yemekte ben Selim, Ruşen Can Acet, ikizlerimiz Deniz ve Derya Ulkat ve
Sevda sesli,
genç arkadaşımız Sevda Yılmaz Bey Yılmaz. Yani 6 kişiden oluşan bir müzik ekibi olacak.
Çok değişik.
Çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir ekip
çalışma olacak
karanlıkta.
Şimdi efendim başka bir haberimiz. Evet, kitap köşemize geçelim. Şimdi biz kitap bu hafta neler okuduk? Sen bir kere kitap kulübümüzün kitabını bitirdin galiba. O Aralık ayı kitabı.
Bitirdim. Çok uzun bir kitaptı.
Neydi kitabın ismi?
Efendim Kanatsız Kuşlar. Hı-hı. Lütfen, evet, hafızam şimdi. Yazarı kimdi Selim?
Vallahi
Bernier.
Louis de Bernier.
Efendim aslında daha evvel Corelli'nin Mandolini isimli eserden tanıyoruz.
Onun yazarı değil mi?
Usta bir yazar, onun yazarı. Şöyle çok enteresan, yani Çanakkale Savaşı, Anadolu'da yüzyıllarca birlikte yaşayan Osmanlısı, Rumu, Ermenisi, Kürdü, Süryanisi, bütün o din ve değişik milliyetlerden insanların işte bir takım siyasi yaklaşımlar ile yavaş yavaş nasıl birbirlerine sokulduklarının ve o Çanakkale Savaşı'nda ne kadar acı şeyler yaşandığının bir hikayesi. Atatürk'ü de anlatıyor. Atatürk'ü de biraz daha tabii bizim klasik tarih anlayışımızın dışındaki yaklaşımlarla anlatmış.
Şimdi ben başlamadım kitaba ama bu bir roman değil mi? Roman mı?
Roman. Tamamen bir roman aslında. O yörelerde yaşayan çeşitli milletlerden çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin aralarındaki geçen hikayeler, sevgiler, aşklar, zorluklar, aslında fakirlik ama ona rağmen yaşanan mutluluk veriliyor ve sonra bunun nasıl bozulduğu veriliyor. İlginç olan da şu.
Niye bozuluyor?
İşte biraz evvel söyledik ki hani siyasi,
yani değil mi?
Siyasi yaklaşımları vesaire, kışkırtmalar. Şöyle diyeceğim, Bernier'in sanıyorum dedesi Anzak ve işte Çanakkale'de savaşmış. Yani o kadar buradaki hikayeleri biliyor ki herhalde onlar dedesiyle konuşmuş veya
anlatmış
o. Evet. O yüzden çok yakın. Fakat ben şunu itiraf edeyim, kitabı okurken zorlandım. Tabii ki çok biraz acı da bir tarafı da var. Nefis kısımlar da var insanı etkileyen. bir bazı pasajlar belki biraz uzun mu geldi? Evet. Biraz yorucu oldu belki.
Şimdi bu kitap için ne zaman konuşulacağız?
Evet, Ocak ayının ilk çarşambası.
Galiba 4 Ocak oluyordu. 4 Ocak çarşamba akşamı. Hı-hı. Skype odamızda.
Saat 18'de. Evet.
Ben de bu arada yeni seslendirilen bir kitabı bitirdim. Bigen Güve söyleyemedim. Bige Güven Kızılay'ın Emanet adlı kitabı. Bunu bir bölüm dinleteceğim size başından. Bir bölüm Pınar Çelikdelen seslendirdi ve ben de onun seslendirmesi sırasında hani birebir ayrımları takip ederek hemen hemen aynı zamanda da bitirmiş oldum. Biz Bige Güven Kızılay'dan daha önce bir kitap okumuştuk. Kehribar Zamanında Aşk diye. Çok tabii hoşumuza gitmişti. O yüzden bu kitabı da ben okumak istedim. Ve kitapta da şöyle bir örgü var. Bir genç avukat kızımız var. 30'lu yaşlarında aslında hanımefendi. Ve Amerika'da işte idealleri var. Yani bir çatı katı satın almak istiyor. Bulunduğu şirketin ortağı olmak istiyor, avukatlık şirketini, ve çalışıyor. Makine gibi, bir robot gibi. Ama bir gün bir haber geliyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'da onun akrabaları, büyük babası, işte anneannesi, yani onlar vefat etmişler ve onların evine geliyor. Ona bir emanet bırakılmış, bir avukat Fatih Bey tarafından kendisine takdim edilecek emanetler bunlar. Ve bunun içerisinde bir hatıra defteri var. İşte başka şeyler de var ve okumaya başlıyor. Önce oradaki insanlara karşı çok sert, işte mesela çocuklar o evin yakınındaki bahçeden içindeki oraya girip ağaçlardan meyveler çalmaya veya almaya çalıştıklarında, yemeye çalıştıklarında onlara siz hırsızsınız diyor. Halbuki orada bir çalma yok. Herkes o kadar doğal ki, yani zaten insanlar orada, evet, orada gelip yemek hakları gibi onların. Şaşırıyor çocuklar. Onlara ben sizin hakkınızda dava açarım falan diyor. Ama sonra o şeyi okudukça,
fazla anlatma, bana spoiler verme, ben de başlayalım.
Tamam, evet. Bir kere bir köy enstitüsü, yani köy enstitüslerini anlatan bir kitap oluyor aynı zamanda. Çünkü o büyük baba bir köy enstitülü, büyük anne bir köy enstitülü ve onlar o evi kendileri yapmışlar. Muhteşem bir aile ve o aileye ondan sonra bakalım ne olacak o genç avukat kızımız. Bir de yanlarında bir Uğur var. Ay, Uğur muydu ismi, yanlış söylemeyeyim. Bir
Orhan Veli Kanıt diyorlar ama.
Orhan Veli diyorum ama.
Bora.
Evet. O da çok enteresan bir tip. Yani okunası bir kitap. Tavsiye edeceğim. Biraz şimdi biz o kayıttan dinletelim size.
Hızlı verdi bana ama. Çok. Söyleyeyim. Bak o çok. Kitap öyle.
Evet.
İkinci ayrım, sayfa 11. Birinci bölüm, aidiyet çıkması. Sindirmeye çalışıyordu Yasemin. Doğduğu, 2 sene yaşadığı, soyadını taşıdığı ama hiçbir anısının, hiçbir bağının olmadığı bu ülkede baktığı, gördüğü, duyduğu her şeyi gönülsüzce sindirmeye çalışıyordu. Yabancı diye düşündü içinden. Her şey öylesine yabancı ki. New York'tan sabahın zır kökünde bir taksiye atlayıp havaalanına geldiğinden beri aynı duygular içindeydi. Öfke, tepki, reddediş, ne işim var benim burada? Taksi şoförü arkaya doğru seslendi. Abla, adresi ver bakayım bir daha. Buralardan bir yerden sağa dönmemiz lazım. Nereden ablası oluyorum bu adamın diye düşündü sinir içinde. Yine de elindeki kağıdı uzattı sertçe. Buralar pek güzeldir, biliyor musun?
Evet, programımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler, ama Kerim hatırlatıyor. Reşit Behbidov'un şarkı söylerken ne yaptığını sormuştuk sizlere. Nasıl hissettiniz, ne hissettiniz? Şimdi biz kendi düşüncelerimizi söyleyeceğiz.
Ama
evet.
Bir tane
cevap gelmiş mi?
Evet, yani sevgili Atilla Yıldız'dan şimdi en üstte mesaj panosunda en son gördüm. Hem hüzün hem neşe var demiş. Aslında bizim düşündüğümüzü daha da öteye
götürerek ifade etmiş. Evet, biz şöyle hissettik. Reşit Behbudov şarkı söylerken gülüyor. Tabii ki zaman zaman hüzünleniyor. O sesindeki o hüzünlü de hissediyorsunuz ama o gülümseme profesyonel müzisyenler tarafından aslında çok önemsenen bir şey. Yani bize konservatuvarda hocalarımız söylerdi ya, şarkı söylerken yüzünüz asılmasın. Mümkünse gülün. gülümseyin, mimik yapın derlerdi. Bunu Reşit Behbud'a da fazlasıyla hissettik. Biz sizlere bu akşam bir aşkımızı, bir vazgeçilmezimizi Reşit Behbud'u anlattık. Daha nice sanatçılar var çok sevdiğimiz. O bölgeden, o yöreden, Azeri'den, Ermenistan'dan, Türkiye'den, Doğu'dan, Kuzey'den, Batı'dan, Güney'den, her yerden. Yani çünkü sanat sınır tanımayan bir olgu. Ve hep sanatla kalalım. Bu zor günleri gerek sağlık açısından, gerekse ekonomik açıdan çok zorlandığımız bu günleri belki de daha kolay atlatmamıza vesile olacak. Önümüzdeki hafta Doktor Ertan Yardımcı'yla Dostalji'yi dinlemeyi unutmayın. İki hafta sonra da yine bizler burada olacağız. Sizlerin de yanımızda, karşımızda, içimizde olmanızı bekliyoruz, hayal ediyoruz. Hepinize iyi geceler efendim.
İyi akşamlar.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.